Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Kasım 2023 sayısından derginin aynı zamanda dosya konusu olan "İfşa etme, edeni reddet, ne güzel şey mahremiyet" başlıklı yazının ikinci bölümünü paylaşacağız. Dünkü programımızda bu yazının ilk bölümünü aktarmıştık. Bugün de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Mahrem olan kutsal, kutsal olan mahremdir. Ayşe Nilgün Güler. Dijital mahremiyet nedir? Yaşadığımız sevinç ve sorunları açık bir şekilde sosyal medyada paylaşmanın teşhir olarak tanımlanması doğru mu? Nasıl ki dijital ahlak nitelemesi isabetli değilse, mahremiyet kavramını da dijital ve gayrısı olarak ele almak doğru görünmüyor. Bu yaklaşım dijital tahakkümü onurlandırmak olur. Dijitalleşme hayatlarımızı istila etti. Asıl tehdit bu istila edicilikte, mahremiyet istilaya karşı korunaklı ve dirençlidir. Direnç kırılırsa mahrem olan zarar görür. Mahremiyet, mahrem ve şahsi olandır. Sınır çizmeyi, sen orada dur demeyi icbar eden, kıymetlilerimizi sakındığımız alandır. Mahrem olan kutsal, kutsal olan mahremdir. Bütün kutsallar örtünerek, sarılıp sarmalanarak esirgenir. Bu örtünün somut hali mesafedir. Fiziksel dünyada mesafe nettir. 1,5 metrelik alan mahremimdir. Buraya helal, uygun, yakın ve güvenli olan izinlidir. Aynı mesafe dijital dünyada silikleşir, mesafesizlik sırıtarak gelir, samimiyet adına tahtına kurulur. Mesafesizlik benlik yitimini getirir, ferdin müstesna varlığını yerle bir eder. Dijitallikle mahremiyet bağdaşmaz. Mahremiyetin doğasında görünür, bilinir olmaktan duyulan rahatsızlık vardır. Online olmaktaysa görünür olmaktan alınan haz sürükleyicidir. Çevrim içi olmakta kişi kendi rızasıyla mahremini aşikar etmeye evet der. Mahrem hayatın ifşası suçunun hem faili hem mef'ulü olduğunun ayırdına varmaz bile. Çevrim içi olmak çıplak kalmayı göze almak, benliğinden soyunmayı sorunlu bulmaktır. Benliğinden sıyrılmak yabancılaşma ve huzursuzluk getirir. Kişinin iç aleminde olup bitenleri dijital ağın kucağına bırakması paylaşım değil, dürtüselliktir. Bireyin hissiyatını destursuz paylaşıma açması kendine yabancılaşmasının sonucudur. Kurduğumuz en önemli bağ kendimizle olan ilişkidir. Burada kırılma varsa duygumu kendi başıma yaşayamam, hemen birilerine bunu boca etmek isterim. Olgun birey duygularını cesurca kabul eder, kucaklar. Kendini yatıştırabilir, sevincini, kıvancını, derdini, şükrünü demlendirir, hakkıyla yaşar. Kendi hayatının en yakın tanığı kendisidir. Başka tanıklar aramaz. Kişisel açmazları, coşkuyu, öfkeyi ve benzeri duygulanmayı kamusal alanda hayali seyircilerine karşı yaşama hevesinin teşhir olduğu nettir. Dijital çağın bir alana bir bedavasından verdiği devasa promosyon üründür teşhir toplumu. Münzevilik sadece dervişlerin tercihi olarak kalmamalıdır. Dijitallik istilası içinde postmodern insanın acil ve zaruri çıkış yoludur. Geri çekilmeye, sırlanmaya ihtiyacımız var. Dijital endüstrinin görünür ol çağrısına itaat, gönüllü esarettir. İnsana yakışan hürriyettir. Evinin içinde bile olsa onu rezil eder. Ey diliyle inanıp da iman henüz kalplerine girmemiş olanlar! Müslümanları arkalarından çekiştirmeyin, gıybet etmeyin ve mahremiyetlerinin peşine düşmeyin. Kim onların gizliliklerini araştırırsa Allah da onun gizli hallerini araştırır. Allah kimin gizliliklerini araştırırsa evinin içinde bile olsa onu rezil eder. Mahremiyet 3 alanda büyük saldırı altında. Erol Gökhan. Mahremiyetin geleneksel dünyadaki manası bugün akademide olduğu gibi karma karışık değil, çok açık. Her şeyden önce insanın hür ve iradi bir varlık oluşunun tasdikinden kaynaklanıyor. Kişisel sınırlara ve kararlara saygı olarak berraklaşıyor. Geleneksel bakışla ele alındığında hem tanım netleşiyor hem de anayasayla belirlenmiş kişilik ve konut dokunulmazlığı, özel hayatın gizliliği gibi haklarımızı daha iyi anlama fırsatı yakalıyoruz. Geleneksel mahremiyet anlayışının bugünküne olan üstünlüğünü mahremiyeti tehdit altında tutan üç temel faktöre baktığımızda daha iyi görebiliyoruz. Mahremiyete yönelik tehditlerden birincisi kendini ifşa etme, ikincisi merak, üçüncüsü ve sonuncusu gözetleme, kontrol. Günümüzde mahremiyet bu üç alanda da büyük bir saldırı altında. Annemden de izin isteyecek miyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir zat gelerek sordu. Ya Resulallah, annemin yanına girerken izin isteyeyim mi? Efendimiz, evet cevabını verince o zat tekrar, ama ben onunla beraber aynı evde oturuyorum dedi. Resulullah Efendimiz de ondan izin iste buyurdu. O zat sözlerine devamla, ben onun hizmetini görüyorum deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, annenden izin iste, onu çıplak olarak görmek hoşuna gider mi diye sordu. O zat, hayır deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, öyleyse her seferinde yanına girerken annenden izin iste buyurdu. Kendi hayatına razı olmadan mutlu olabilen görmedim. Ezgi Akgül. Gizli olana duyduğumuz merakın sebebi nedir? Teşhirin bol olduğu günümüz dünyasında, bilhassa sosyal medyada bu merakı mahremiyet sınırlarını aşmadan nasıl kontrol altında tutarız? Çok eskilerden kalma sosyolojik bir devlet geleneğidir istihbarat edinme. Genelde devletler rakip gördüğü potansiyel tehdit olarak algıladığı ya da benzemeye çalıştığı devletlere casus gönderir ve bilgi edinirler. Bilirsiniz. İnsan ilişkilerini devletler arası ilişkilerin mikro örnekleri gibi görmek lazım. Kendimize rakip gördüğümüz, kıskandığımız ya da gıpta ettiğimiz kişilerin hayatlarına dair detayları bilmek isteriz. İçgüdüsel bir savunma refleksi olan bu duygu durumu da her dengesini kaybeden şeyin devrilmesi gibi devrildi üstümüze. Her bir şeyin enin sergilendiği sosyal medyayla hepimiz bitiş çizgisini asla göremeyeceğimiz bir yarışın içine sokulduk. Dilimizi burnumuza değdiremediğimiz için bile artık kendimizi yetersiz ve yarışı kaybetmiş hissediyoruz. Bu yarış da beraberinde milyarlarca görünmez rakip getirdi. Rakiplerimizi elemenin iki yolu var. Ya onlara benzeyip onlardan daha iyisi olacağız ya da onların bir ayıbına vakıf olup onları saf dışı bırakacağız. İşte burada mahrem olanın ifşasına duyduğumuz merakın bilinçaltı boyutu devreye giriyor. Yahudilerin günah keçilerini uçurumdan atmasına benziyor bu biraz da. Bu günah keçisi bazen annesine kötü davranan bir evlat, bazen hırsızlık yapan bir hırsız, bazen namussuz olduğuna kesin kanaat getirdiğimiz bir kadın oluyor. İsimler değişiyor, günahlar değişiyor ama bizim taşlama isteğimiz o keçiyi o uçurumdan atınca aklanma arzumuz hep aynı kalıyor. Zamanında yaptığımız ya da yapmamız hala muhtemel bir günahın sahibi üzerinden kendi hatalarımızı aklamaya çalışıyoruz. İyi anne olduğumuzu kötü anne üzerinden, gerçek erkek olduğumuzu daha sakin bir erkek üzerinden, iyi öğrenci olduğumuzu dersi veremeyen arkadaşımız üzerinden kanıtlamaya çalışıyoruz. Kişileri konuşmak yerine meseleleri, olayları konuşmak yerine olguları, nesneleri konuşmak yerine de kavramları konuşmaya başlamazsak her şey bizim için daha kötü bir yere gidebilir. Bir başkasının omuzlarına basarak yükselip yalancı zaferi yaşamaya çalışmak yerine düşmüş birine tekme atmaktan vazgeçip omuz vermeyi seçmek de bir çözüm yolu olabilir. Bir başka çözümse razı olmak. Ben bu hayatta kendi hayatına razı olmadan mutlu olabilen ve gerçekten başarının sükunetini yaşayan bir insan olduğu görmedim. Diğer türlüsü sıkıntı, kaos ve bolca yalnızlık. Bu kültür insanlığa yayılıyor, Rasim Özden Ören. Dijital dünya Batı kültürünün ürünüdür. Batı'nın yüzyıllardır sinsice sürdürdüğü riyakar, münafık, ikiyüzlü davranış biçimi onun teknolojisinden ilkin kendi insanı üzerine sonra da küresel düzlemde tüm insanlığa yansıyor. Aman dikkat! Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet gününde Allah Teala'ya göre en fena insan, karısıyla mahremiyetini paylaştıktan sonra onun sırrını ifşa eden kimsedir. Kaliteli kulluğun sırrı. İmam Gazali. Biz selef-i salihine yetiştik. Onlar esas kaliteli kulluğun namaz ve oruçla değil, insanların ırzlarına, namuslarına tecavüz etmemekle ve özel hayatlarına müdahale etmemekle elde edileceği kanaatindeydiler. Dört mahremiyete dikkat etmek lazım. Mehmet Dinç. Mahremiyet dediğimizde sadece beden mahremiyeti olarak bakmamamız lazım. Çünkü daha çok beden mahremiyeti olarak bakılıyor. Ne demek beden mahremiyeti? İnsanın resimlerini paylaşması, insanın ailesi içerisinde kalması gereken resimleri sosyal medyada herkesin görebileceği şekilde paylaşması sıkıntı. Başkasının izni olmadan onun resimlerini paylaşması sıkıntı. Bunlar bedensel mahremiyete giriyor. İhlal edilmemesi lazım. İkincisi dil mahremiyeti var. Dil mahremiyeti ne demek? Dil mahremiyeti insanın dilinin ölçülü olması. İnsanın özel hayatına zarar verecek şekilde, dengesini, bünyesini bozacak şekilde kullanmamasıdır. Sosyal medyada dil mahremiyetinin olmadığını çokça görüyoruz. İnsanlar birbirlerine, mahremiyetlerine zarar verecek şekilde hitap ediyorlar. Çok samimi bir şekilde, çok özel bir şekilde, belki hakaretvari bir şekilde, çok aşağılayıcı, çok incitici bir şekilde olabiliyor. Sosyal medyanın da bir ölçüsü olacak. Neticede dil mahremiyetini korumak lazım. Bir diğeri de yaşantı mahremiyeti. Bazı insanlar özel yaşantılarını, hatıralarını, ilişkilerini herkesin görebileceği bir şekilde paylaşıyorlar ya da bir insanla ilgili yaşadıklarını paylaşıyor. Halbuki o yaşantının ortağı olan insanın buna rızası yok. Ona hassasiyet göstermesi, izin alması lazım ya da hiç paylaşmaması lazım. Herkes her yaşantımızı bilecek diye bir şey yok. Yaşantı mahremiyetinin de korunması gerekiyor. Bir diğeri düşünce mahremiyeti meselesi. Yani benim her düşündüğümü hemen herkes bilmek zorunda değil. İnsanlar düşüncelerini süzmeden, işlemeden hemen yazıyorlar. İşlemeden, düşünmeden, süzmeden ulu orta yazmamak, konuşmamak lazım. Çünkü ham düşünce ham insanların daha da hamlaşmasına sebep olabiliyor. Yazdıklarınızı kimin hangi düşünceyle, hangi altyapıyla okuduğunu bilemiyorsunuz. O yüzden biraz daha ölçmek, tartmak, işlemek lazım söylediklerimizi, yazdıklarımızı. Bu sözüm nereye gider? Bu sözümden kim nasıl etkilenir diye tartmak lazım. Bakıyorsunuz çok iyi niyetlerle söylenmiş sözler, çok yanlış anlaşılıp, çok yanlış şekilde insanları olumsuz etkileyebiliyor. Dolayısıyla bu dört mahremiyete dikkat etmek lazım. Mahremiyetle ilgili 7 kitap önerisi. Mahremiyet, Hayatın Sırları ve Sınırları, Nazife Şişman. Nezaket ve Zarafet için Mahremiyet Eğitimi, Pedagog Adem Güneş. Dünü ve Bugünüyle İslam'da Mahremiyet, Diyanet Vakfı Yayınları. Benim Özelim Çocukluktan Yetişkinliğe Mahremiyet Bilinci, Gülsüm Mehdiyev. Mahremiyet Bağlamında Sosyal Medya ve Aile, Diyanet İşleri Başkanlığı. Şeffaflık Toplumu, Byung-Chul. Şov ve Mahrem, Fatma Barbarosoğlu. Değerli dinleyenlerimiz, Genç Dergisi'nin aynı zamanda bu ayki kapak konusu olan İfşa Etme, Edeni Reddet, Ne Güzel Şey, Mahremiyet başlıklı yazıyı paylaştık. Daha doğrusu bu yazının ikinci bölümünü size aktarmış olduk. Dün bu yazıyı aktarmaya başlamıştık Sesli Dergi'de. Bugün de kalan kısmını sizinle paylaşmış olduk. Ve son olarak değerli dinleyenler, Muhammed Esat Altıntaş'ın kaleme aldığı Dijital Mahremiyet Bilinci Nasıl Kazandırılabilir başlıklı yazıyı paylaşacağız. Mahremiyet eğitimi hem gerçek hayatta hem de sanal ortamda devam etmesi gereken bütüncül bir eğitimdir. Küçüklükten itibaren ebeveynlerin hem evde hem de dijital ortamlarda evlatlarına mahremiyet bilinci kazandırmaları son derece önemlidir. İnternet ortamında çocuklar ve gençler mahremiyet ihlali açısından birçok tehditle karşı karşıyadır. İnternet ortamında tanımadıkları kişilerle irtibat kurma durumunda bu kişilerin söylediklerine güvenerek mahrem bilgilerini ve görüntülerini paylaşabilmektedirler. İnternet kanalıyla elde edilen fotoğraflar ve videolar pornografik, deep web ve benzeri mecralarda kullanılabilir ve niyeti kötü kişiler onlara tuzak kurarak çeşitli yollarla istismara maruz kalabilirler. Çocukların ve gençlerin internet ortamında mahremiyet algılarını ve cinsel kimlik gelişimlerini olumsuz etkileyecek içeriklerle karşılaşmaları muhtemeldir. 17 yaşındaki bir genç, böyle sitelerin nasıl bağımlısı olduğunu, mahremiyet algısının ve cinsel kimlik gelişiminin bu durumdan nasıl olumsuz etkilendiğini pedagog Adem Güneş'e şöyle anlatmıştır. Evimize internet bağlandığında 14 yaşındaydım. İlk günler kimi zaman ders çalışıyor, kimi zaman da oyunlar oynuyordum. Ailem çok güveniyordu bana. Artık dışarıda kötü arkadaşlara bulaşmayacağımı düşündükleri için mutlulardı. Bütün gün evdeydim ve odamda internet sayfalarını gezip duruyordum. Bir gün yine sanal dünyada dolaşırken önüme gelen bir reklama bilinçsizce bastım, ahlaksız bir siteye girmiştim. Korktum ve hemen kapattım. Birileri görecek ve hakkımda kötü düşünecek diye bilgisayarın hafızasından o sitenin adresini sildim. Ama oradaki görüntülere karşı içimde garip bir merak oluştu. Aradan birkaç gün geçince yeniden aynı sayfaya girdim. Bu kez evde kimse yoktu ve saatlerce o sayfalarda oyalandım. Aradan bir yıl geçti. Önceleri iğrenerek gözümü kapattığım sitelerin esiri oldum artık. Anne babamın hiçbir şeyden haberi yok. Artık kendimi kontrol edemez bir durumdayım. Kendimden iğreniyor, intihar etmek istiyorum ama bundan korkuyorum da. Şimdi bu alışkanlığımdan kurtulmak için her gün ağlıyorum, dua ediyorum. Cinsellik hakkında merak ettiği soruları ve gördüklerini ebeveynleriyle paylaşamayan çocuklar ve gençler arkadaşlarına internete yönelebilirler. Bedenlerini merak eden ve bu konuda iyi, bilimsel olarak sağlam bilgi edinemeyen çocuklar ve gençlerse pornografiye bilinçli veya bilinçsiz yönelebilmektedirler. Televizyon ve internete hayatında önemli bir yer ayıran çocuk ve gençlerin yoğun cinsel içerikli mesaj ve görüntülerle karşı karşıya gelmeleri ise yanlış bilgilenmelerine, mahremiyet algılarının sarsılmasına ve ileriki yaşlarda cinsel gelişimlerinin olumsuz etkilenmesine yol açabilir. Çünkü bu tür siteler çocukların ve gençlerin ruhunda yaralar açacak mahrem görüntüleri ihtiva etmektedir. Bu durum onlarda travmatik sonuçlar ortaya çıkarabilir. Bir araştırma kapsamında bazı rehber öğretmenleri çocukların, gençlerin etrafından duyduğu ya da bir şekilde merak ettiği her şeye internet ve televizyon aracılığıyla ulaşabildiğini, cinsel içerikli paylaşımların cinsellik ilgilerini artırabildiğini, merak duygusuyla gördükleri cinsel içerikli fotoğrafları veya videoları denemek istediklerini dile getirmişlerdir. Hangi işaretler tehlike sinyali? çocukları ve gençleri dijital cinsellik kültürünün yol açtığı tehlikelerden korumak için ebeveynler bazı hususlara aile içerisinde dikkat etmelidirler. Daha önce göstermedikleri bazı işaretler görüldüğü zaman harekete geçilmelidir. Örneğin eskiden yaptığı aktivitelerden zevk almamaya başladılarsa, odalarına girildiğinde panikle bilgisayar, akıllı telefonunda açtığı sayfayı kapatmaya yöneliyorlarsa, bu durum önemli bir sinyal olabilir. Veyahut sürekli banyoya gitme ihtiyacı duyuyorlarsa, banyoda çok fazla vakit geçiriyorlarsa, sürekli yorgun görünüyorlarsa, uyku problemleri çekiyorlarsa, yaşından büyük cinsel argo kelimeler telaffuz ediyorlarsa, normal olmayan cinsel davranışlar varsa, bu durumun internet kaynaklı kökenine bakmakta fayda var. Ayrıca ebeveynler, evlatlarının çevrim dışı arkadaşlarını tanıdığı gibi çevrim içi arkadaşlarını da tanımaları, takip etmeleri önemlidir. Zira mahremiyete yönelik tehditler video oyunlarındaki veya normal sohbet odalarından da gelebilmektedir. Kötü niyetli kişiler, özellikle ebeveyn denetiminden yoksun ve internet kullanımında sınırı olmayan çocukları ve gençleri sanal ortamlarda daha çok hedef alabilirler. Yaşlarına ve gelişimlerine uygun olmayan görüntü ve kişilerle karşılaşma, kandırılma ve istismar edilme olasılıklarını ortadan kaldırmak için kontrol her zaman ebeveynde olmalı. En az 13 yaşına kadar çocukların akıllı telefonları olmamalı ve internete tek başına girmemeli, belli bir yaştan sonra ise tablet, bilgisayar, akıllı telefon ve benzeri araçlar denetimsiz bir şekilde verilmemeli, telefonuna, bilgisayarına girebilmeli, tüm şifreleri bilinmeli, düzenli olarak dijital geçmişleri kontrol edilmeli, evdeki internet aile koruma paketi eşliğinde kullanılmalıdır. Gece belli bir zamanda bütün telefonlar, bütün elektronik aletler bir çekmeceye konulmalı, hiç kimse dokunmamalı ve yatağa akıllı telefonla gidilmemelidir. Ebeveynler de bu konuda çocuklarına örnek model olmalıdır. Çocukların ve gençlerin mahremiyet bilincine ve cinsel gelişmelerine zarar verecek içeriklere baktığı fark edildiği zamansa, ebeveynler öfke ve panikte hareket etmeden, onları utandırmadan, azarlamadan, korkutmadan bazı şeyleri merak ettiklerini anladığımızı onlara hissettirmek ve sabırlı bir şekilde adım adım bu içeriklerin olumsuzlukları anlatılarak mahremiyet bilinçlerinin güçlenmesine ve sağlıklı cinsel gelişimlerine yardımcı olunmalıdır. Böyle durumlarla karşılaşan ebeveynler hemen cezalandırma yoluna gitmemeli veya yasaklarla bu süreci yönetmeye çalışmamalıdırlar. Bu sorunu daha da derinleştirebilir, utanma duygusunun zedelenmesine yol açabilir. Mahcup edilen genç zamanla mahcubiyet hissini de kaybedebilir, utanma duygusu utanca dönüşebilir. Ebeveynler gencin onurunu kırmadan sabırla hareket edebilirlerse, vicdani gelişimini doğru bir şekilde yönlendirip besleyebilirler. Zira Allah'ın içimizdeki sesi olan vicdan, iyiyi kötülüklerden ayırt etmeyi ve iyiyi keşfetmelerine kılavuzluk eden bir yetenektir. Ebeveynler, çocukların kendi bedeninin mahremiyetine, kendi bedeninin kontrolüne sahip olmasının ne kadar önemli olduğuyla ilgili konuşmalar yapmaları gerekmektedir. Bu değer sistemi çocuklarda tesis edildiği zaman o değerler çocuğa ve gence güç verir, duruş verir. Bu güç ve duruş sayesinde kendisine yakışan veya yakışmayan davranışların neler olduğunu fark eder, kendine yakışanı kuşanıp kendine yakışmayandan uzaklaşabilir. Muhammed Esat Altıntaş'ın kaleme aldığı Dijital Mahremiyet Bilinci Nasıl Kazandırılabilir başlıklı yazısını paylaştık. Genç Dergisi'nin Kasım 2023 sayısından yazılar aktardık değerli dinleyenlerimiz. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.